Koşun, koşun. İsa denen bu adam 4 günden beri mezarda olan Lazar'ı diriltti. Efendim, İsa bir ölüyü daha diriltti. Yok canım, böyle şey olur mu? Nerede görülmüş 4 günlük ölünün dirilmesi? Ama bir sürü insanın gözleri önünde. Hepimiz bunu gördük. Evet, gerçekten de İsa Mesih 4 günden beri mezara konan Lazar adındaki bir ölüyü diriltti. Bu o güne dek görülmemiş bir olaydı. İsa Mesih 4 günlük ölüyü dirilttiği zaman İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama bazıları da Ferisilere gidip İsa'nın yaptıklarını anlattılar. Bunun üzerine başrahiplerle Ferisiler kurulu toplandılar. Ne yapacağız diyorlardı. Bu adam bir sürü belirti gösteriyor. Onu böyle bırakırsak herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip hem kutsal yerimizi hem ulusumuzu yok edecekler. Aralarından biri, o yılın başrahibi Kayafas şöyle dedi. Bir şey anlamıyorsunuz. Tüm ulusun yok olmaması için halk yararına bir tek kişinin ölmesinin sizin için daha elverişli olduğunu düşünemiyor musunuz? Bu ayetlerde Yahudilerin gösterdiği tepkiyi görüyoruz. Bunlar olup bitenleri rapor eden kimselerdi. Anlaşılan bu insanlar görmüş oldukları olaydan kendilerine hiçbir ders çıkarmak istemiyorlardı. Lazar'ın ölümden diriltişini gözleriyle gördükleri halde bu mucizeyi yapan Rab İsa'ya iman etmiyorlardı. Bu imansız Yahudilerin raporunun sonucunda Ferisilerle başkahinlerden oluşan bir konsey kuruldu. Daha önceleri bu iki grup birbirlerinin düşmanlarıydı desek yanlış söylemiş olmayız. Bunlar normal şartlarda birbirlerini sevmemelerine karşın Rab İsa'ya olan nefretleri nedeniyle ortak bir yön bularak bir araya geliyorlardı. Bir araya geldiklerinde şu soruyu sordular. Ne yapacağız? Bu soruya hiçbir şey yapamıyoruz diye karşılık verdiler. Çünkü Rab İsa'nın yaptığı mucizelerden korkuyorlardı. Bunun sonucunda halk arasında bir ayaklanma olmasından, bunun da Roma hükümetinin öfkesine yol açmasından korkuyorlardı. Başkahin Kayafas'ın bir planı vardı. Şöyle diyordu: Romalılar tarafından birçok insan öldürüleceğine, bırakın da İsa öldürülsün. Tanrı tarafından esinlenen Yuhanna, Kayafas'ın bu sözlerinin Rabbimiz İsa Mesih'in ölümünün bir ön bildirisi olduğunu belirtiyordu. Yuhanna, başkâhinin haksız olduğu halde haklı olduğunu söylüyordu. İki şey olmuştu. İlkin, Rabbimiz Lazar'ı ölümden diriltmişti. İkinci olarak da Rab İsa kendisinin diriliş ve yaşam olduğunu ve kendisine iman eden bir kimsenin asla ölmeyeceğini iddia etmişti. Bunun üzerine konsey İsa'nın öldürülmesi yolunda karar aldı. İsa güvenlik nedeniyle Yeruşalim'den ayrılıyordu. Yeruşalim artık onun için bir kargaşa yeri olmuştu. Fısıh bayramının yaklaşması, halk arasında İsa'nın bayramda ortaya çıkıp çıkmayacağı konusunda söylentilerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Konsey üyeleri İsa'nın bayramda Yeruşalim'e geldiğinde tutuklanmasını umut ediyorlardı. Bütün bu kanıtlara birçoklarının Rab İsa Mesih'e iman ettiğini bilmelerine rağmen bu Yahudiler, başkâhinler ve Ferisilerle beraber İsa'ya iman etmiyorlardı. Onların imansızlığı İsa'nın kendisiyle ilgili bulunduğu iddialardan nefret etmelerinden kaynaklanıyordu. Kutsal kitapta "Benden hiç yere nefret ettiler" diye yazılıdır. Buna göre Rab İsa Mesih'te böyle bir nefreti oluşturacak hiçbir neden bulunamıyordu. Romalı vali Pilatus bile "Ben onda hiçbir suç görmüyorum" diye haykırmıştı. Rab İsa'yı ele veren Yahuda da pişman olduktan sonra şöyle demişti: "Suçsuz kanı ele verdim." İmansızlık ve nefret Yahudilerin, Ferisilerin ve başkâhinlerin yüreklerinde iyiden iyiye yerleşmişti. Yuhanna 12. bölümde şu ayet yazılıdır. Henüz ışığınız varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. Ama İsa onların önünde birçok belirti gösterdiği halde onlar kendisine iman etmiyordu. Rab İsa'nın reddedilişi onların imansızlığı nedeniyleydi. İmansızlık onların nefretine yol açmıştı. Nefret, kin insanı katilliğe dek götürür. Evet, imansızlık sadece gerçeği küçümsemek değil, gerçeği reddetmek demektir. O zaman olduğu gibi insanlar bugün de Rab İsa Mesih'i reddetmelerini haklı gösterebilmek için bir sürü bahane sıralarlar. Kutsal kitap ilkin insan soyunun Tanrı'dan uzaklaştığını söyler. Bu gerçeği hem kutsal kitaptaki örneklerden hem de insanlık tarihindeki sayısız örneklerden görebiliriz. İnsanlar Tanrı'ya karşı bir tutum takınmışlardır. İncil'de insanların Tanrı'dan nefret ettikleri yazılıdır. Resul Paulus bu doğrultuda şöyle der. Bedenin düşüncesi, yani doğal insanın ya da imansız insanın tutumu Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Yine Paulus, insanların yaptıkları kötü işler nedeniyle Tanrı'ya düşman olduklarını yazmaktadır. İkinci olarak, insanların Tanrı'ya karşı olan bu tutumu doğal insanların düşüncelerini karartmıştır. İncil'de şöyle okuyoruz. İnsanlar Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Ama düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerinde karanlık bürüdü. Yine başka ayetler bu aynı ayete destek verirler. Örneğin 2. Korintoslular 4:4'te Paulus şöyle yazıyor. Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı, imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı olan şeytan onların zihinlerini kör etmiştir. Efesoslular 4:18'de şöyle okuyoruz. Onların zihinleri körleşmiştir. İçlerindeki bilgisizlikten ve yüreklerindeki duygusuzluktan dolayı Tanrı'nın yaşamına yabancı olmuşlardır. İmansızlık yüreğin katılaşması sürecini başlatır. Yürek zamanla iyice sertleşir ve bütünüyle duyarsız olur. Üçüncü olarak yüreğin gururuyla karşılaşırız. İlkin Tanrı'ya karşı katı bir tutum. İkinci olarak düşüncelerin körleşmesi ve şimdi de üçüncü olarak insan gururu. İnsandaki bu imansızlığı iyiden iyiye körükler. Bir kişi Rab İsa Mesih'e iman ettiğini söylediğinde, aynı zamanda kendisinin bir günahkar ve Tanrı'nın da kutsal olduğunu söyler. Bu tutum insan gururunu alçaltır. Gurur diye bir şey bırakmaz. Bizler sorunlarımızı kendi başımıza çözebileceğimizi ve cennete kendi bulduğumuz yollarla gidebileceğimizi düşünmeyi severiz. Gurur bize kendi kendimize yeteceğimizi hissettirir. Bunun sonucunda da tanrısız bir şekilde yaşamaya alışır ve bundaki kararlılığımızı sürdürürüz. Akılsız yüreğinde Tanrı yoktur dedi. Buradaki akılsız sözcüğü aklı olmayan bir kimse değildir. Burada geçen akılsız canı erimiş ve ruhsal olarak kupkuru olmuş birisidir. Buna karşılık olarak 1. mezmurda Tanrı'ya inanan birinin sular yanına dikilmiş bir ağaç gibi olduğunu ve mevsiminde ürün vererek yapraklarının hiç solmadığı yazılıdır. İmansızlık daha sonra gitgide reddetmiş olduğu kişiye karşı nefretini açığa çıkarır. İmansızlığın reddettiği bu kişi yüceliğin Rabbi olan Tanrı'nın sevgili Mesih'idir. İmansızlığınızla reddetmiş olduğunuz bu kimse size kurtuluş sağlayan kurtarıcıdır. O sizin yerinize ölmeye severek razı oldu. O sizi günahlarınızdan özgür olabilmeniz için gerekli olan ücreti kendi kutsal kanını akıtarak ödedi. İşte bu kişi sizden sadece iman etmenizi ve böylece yaşam bulmanızı istiyor. Ama unutmayın ki bu aynı İsa aynı zamanda bana iman etmeseniz günahlarınız içinde ölürsünüz diyor. İsa göğe alındıktan hemen sonra melekler İsa'nın öğrencilerine şöyle demişti. Sizden göğe alınan bu İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Tanrı şimdi yüceltilmiş bulunan ve babanın sağında oturan bu İsa'yı Tanrı'nın belirlediği bir günde yargıcımız olmak için atadı. Yine Tanrı iman etmeyenlerin yargıçları olacak olan Rab İsa Mesih'in önüne getirilecekleri bir gün belirlemiştir. Bu nedenle henüz bugün fırsatınız varken onun tövbe çağrısına kulak verin. Yarın sizin için çok geç olabilir. Yargıç olan Rab İsa Mesih bütün iman etmeyenleri yargılayacak ve ateş gölüne atacaktır. Bu da ikinci ölümdür. Evet dostum, imansızlığımız Tanrı öfkesini kendi üzerimize getirmiş bulunuyor. Tanrı herkese günahlarından dönmesini buyuruyor. Ne yazık ki yine yayınımızın sonuna yaklaştık. Ama sizden şunu önemle rica edeceğim. Eğer yüreğinizde günahlarınızın yarattığı bir suçluluk, Tanrı'yla barışmaya yönelik bir istek varsa bunu geciktirmeyin. Olduğunuz yerde diz çökerek Tanrı'ya kendinizin bir günahlı olduğunuzu, günahlarınızdan kurtulmak istediğinizi söyleyin. Ve sizin için haç üzerinde kutsal kanını akıtan kurtarıcı İsa'ya Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak iman edin.